Ayrım 29.
Sayfa 278. Nikolay, karısının zihninde bir şeyin kıvrıldığını biliyordu. Ona karşılık vererek, "Canımın sıkıldığını da nereden çıkardım bilmiyorum," dedi. "Sen böyle bir tavır takındığın vakit kendimi ne deyin mutsuz, ne deyin yalnız duyumsuyorum bir bilsen. Anlatamam sana, bana öyle geliyor ki." Nikolay neşeli, "Yeter Marie," dedi. "Bunlar budalalık, başka bir şey değil. Utanmıyor musun sen? Bana öyle geliyor ki senin beni sevmen olanaksız bir şey. O deyin çirkinim ki. Zaten her zaman öyleyimdir. Hele şimdi bu durumda. Ah ne tuhaf kadınsın sen. Gönül kimi severse güzel odur. İnsan örneğin Malvina'yı ya da bir başkasını güzel olduğu için sevebilir. Karıma gelince onu seviyor muyum diye sorsam kendi kendime. Ne derim? Sevmek mi? Ben söz işte. Nasıl anlatayım sana? Bak yanımda olmadığın vakit bir de aramızdan kara kedi geçmiş gibi bir durum oldu mu kendimi mahvolmuş duyumsuyorum. Artık hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi söyle bakayım bana. Kendi parmağımı seviyor muyum ben? Sevmiyorum. Ama gel de onu kesmeye kalk bakalım. Hayır öyle demek istemiyorum ama seni anlıyorum. Demek bana kırılmadın öyle mi? Nikolay gülümsedi. Kırılmak söz mü? Dedi. Ve ayağa kalkarak saçlarını düzeltip odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya koyuldu. Aralarında her barışmadan sonra olduğu gibi onun yanında yüksek sesle düşünür gibi konuşmaya başlamıştı gene. Bak dinle aklıma ne geldi biliyor musun Marie? Kendisine dinlemeye hazır olup olmadığını soruyordu aslında ona. Kontes Maria dinlese de dinlemese de birdi. Madem aklına bir düşünce gelmişti bu düşünceyi onunla paylaşmalıydı. Bunun üzerine Pierre'i Bahar'a değin yanlarında kalması için kandırmak tasarısında olduğunu anlattı ona. Kontes Maria onu dinliyor, arada bir kendisi de bir şey söylüyor ya da aklından geçen düşünceleri açıklamaya girişiyordu. Kontes'in düşüncesi çocuklarıydı. Natasha'yı işaret ederek Fransızca, "Bak dişiliği şimdiden nasıl belli oluyor?" dedi. "Siz erkekler biz kadınları mantıksızlıkla suçlarsınız. Oysa bizim mantığımız öyle. Ben ona baban uyumak istiyor diyorum. O bana hayır gülüyor diyor. Haklı olan da o." Nikolay mutlu bir gülümseyişle konuşuyordu. "Öyle öyle," dedi. Ve güçlü elleriyle kızını tutarak onu yukarılara kaldırıp omzuna oturttu. Sonra da ayaklarından tutup onunla birlikte odada dolaşmaya başladı. Babanın da kızın da yüzünde aynı anlamsız mutluluk vardı. Kontes Maria Fransızca olarak, "Biliyor musun bana öyle geliyor ki haksızlık ediyorsun. Bunu fazla seviyorsun," diye fısıldadı. "Ne yapayım yani? Gene de belli etmemeye çalışıyorum." Bir ara sofa ile ön odadan kapıya bir araba geldiğini belirten gürültüler ve ayak sesleri duyuldu. "Biri gelmiş." Kontes Maria, "Herhalde Pierre'dir. Gidip öğreneyim bakayım," diyerek dışarı çıktı. Nikolay, Kontes Maria gidince kızını odanın içinde fırıl fırıl döndürmekte hiç sakınca görmedi. Soluk soluğa kalınca hızlı bir devinimle gülen küçük kızı yere indirip göğsüne bastırdı. Zıplayışları ona dansları anımsattı ve o çocuksu yuvarlak mutlu küçük yüze bakarken yaşlanınca onun sosyetede nasıl tanıtacağını düşündü. Babası kızıyla birlikte Danilo Kupor'u nasıl oynamışsa o da kendi kızıyla mazurka oynayarak şöyle bir dolaşacaktı salonda. Birkaç dakika sonra Prenses Maria odaya dönmüştü. "Gerçekten gelen oymuş Nikolay," dedi. "Şimdi bizim Natasha canlanır artık. Ah bir görseydin, geç kaldı diye nasıl azar işitti. Haydi çabuk yanlarına gidelim. Haydi gidelim canım. Birbirinizi bıraksanız artık." Bu son sözü babasına sokulup duran küçük kıza gülümseyerek söylemişti. Nikolay kızını elinden tutarak yukarı çıktı. Ama Kontes Maria oturma odasında kalmıştı. Kendi kendine, "Hiçbir zaman, hiçbir zaman bir insanın bu derece mutlu olabileceğine inanmazdım. Hiçbir zaman," diye fısıldadı. Dudaklarındaki gülümseyişle yüzü aydınlanmıştı. Ama birden içini çekti ve o derin bakışında biraz hüzün belirdi. Sanki o duyduğu mutluluktan başka o anda elinde olmayarak anımsadığı bir dünyada ulaşılmaz bir mutluluk varmış gibi. Natasha 1813 yılında evlenmişti. 1820 yılında artık 3 kızı ve doğmasını büyük bir tutkuyla beklediği, şimdi de emzirdiği bir oğlu olmuştu. Şişmanlamıştı. O deyin ki bu etli, canlı, güçlü anaya bakarken onun o eski incecik ve devingen Natasha olduğunu anlamak çok zordu. Yüzünün çizgileri kesinleşmiş, bir yumuşaklık, bir açık yüreklilik ifadesi kazanmıştı. Eskisi gibi durmadan yanan ve asıl çekici yönü olan heyecan ateşi yoktu yüzünde. Şimdi çoğu zaman yalnız yüzü ve bedeni göze çarpıyor, iç dünyası hiç belli olmuyordu. Güçlü, güzel ve doğrudan bir dişi olarak görünüyordu yalnız. Şimdi içinde o heyecan ateşi çok seyrek alevleniyordu. Bu tıpkı şimdi olduğu gibi, kocası bir yolculuktan dönünce, çocuğu hastalıktan kurtulunca, Kontes Maria ile birlikte Prens Andrei'yi anımsadığı anlarda, kocasının onu Prens Andrei'nin anısından kıskandığını sanarak Pierre'le konuşurken Prens Andrei'den hiç söz etmiyordu. Ya da herhangi bir rastlantı sonucu evlendikten sonra büsbütün bıraktığı şana gene döndüğü vakit oluyordu ancak. O gelişmiş, alımlı bedeninde bu eski ateş yanmaya başladığı seyrek anlarda da eskisinden çok daha çekici bir kadın oluyordu. Natasha evlendikten sonra kocasıyla birlikte kimi vakit Moskova'da, kimi vakit Petersburg'da, kimi vakit Moskova dolaylarındaki köyde, kimi vakit de annesinde yani Nikolay'da oturuyordu. Genç Kontes Bezuhova sosyetede pek seyrek görünürdü. Ona oralarda rastlayanlar Natasha'dan pek hoşlanmamışlardı. Natasha ne nazik ne de sevimliydi. Yalnızlıktan hoşlanır denilemezdi. Kendisi yalnızlıktan hoşlanıp hoşlanmadığını bile bilmiyor, dahası bundan hoşlanmadığını sanıyordu. Ama ikide bir gebe kaldığı, doğurduğu, çocukları emzirdiği ve kocasının yaşantısının her anına katıldığı için bu yaşantının gerektirdiği şeyleri ancak sosyeteden vazgeçerek karşılayabiliyordu. Natasha'yı evlenmeden önce tanıyan herkes onda dışa vuran değişikliği olağanüstü bir şeymiş gibi şaşırıp kalıyordu. Yalnız yaşlı kontes, Natasha'nın bütün eğilimlerinin tek bir amaca yöneldiğini, bunun da bir aile, bir eş sahibi olmak olduğunu ve bunu Otradnoye'de bağırarak söylediği vakit sözlerinde şakadan çok gerçek payı bulunduğunu anlıyordu anne olmanın verdiği bir sezişle. Annesi Natasha'yı anlamayan insanların şaşkınlığına şaşıyor ve her zaman onun ileride örnek bir eş, örnek bir ana olacağını bildiğini yineleyip duruyordu. Yalnız kocasına ve çocuklarına karşı duyduğu sevgi de öyle aşırılığa kaçıyor ki yaptıkları neredeyse budalaca şeyler olarak görünüyor. Akıllı insanların özellikle Fransızların verdikleri altın değerindeki öğütlere bir genç kızın evlendikten sonra kendisini bırakmaması, yeteneklerini körletmemesi, dahası genç kızlığında olduğundan daha çok giyimine dikkat etmesi ve kocasını kendisine bağlamak için evlenmeden önce olduğu gibi çekici görünmesi gerektiği konusundaki öğütlere uymuyordu. Tersine eskiden herkese büyüleyen yeteneklerini bırakmıştı. Oysa hiç değilse yeteneklerin bir olağanüstü denecek deyin güçlüydü. Bu da şandı. Zaten bunları bırakmasının nedeni bu yeteneklerin ona gerçekten güçlü bir çekicilik kazandırmasıydı. Başkalarının dediği gibi kendisini koyuvermişti. Ne davranışlarına, ne sözlerinin inceliğine, ne kocasını ikide bir ileri sürdüğü isteklerle rahatsız etmemeye dikkat ediyordu. Bu kurallara aykırı ne varsa hepsini yapıyordu. Duyumsuyordu ki eskiden içgüdüsünün ona kullanmayı öğrettiği bütün o çekici yeteneklerini şimdi de kullanacak olsa daha ilk anda içinde en küçük bir gizli nokta bırakmadan bütün varlığıyla, ruhunun bütünlüğüyle bağlandığı, teslim olduğu kocasına gülünç görünecekti. Onu kocasına bağlayan bağın, daha doğrusu Pierre'i ona doğru sürükleyen şeyin, romantik duygulara değil, bambaşka tıpkı kendi ruhunu bedenine bağlayan bağlar gibi sağlam bir şeye dayandığını duyumsuyordu. Evet, belirsiz ama sağlam bir bağdı bu. Saçlarını kabartmak, krinolinler giymek ve kocasını kendine bağlamak için romanslar söylemek, ona tek kendi kendini kıvandırmak için süslenmek deyin tuhaf görünecekti. Başkalarının beğenmesi için süslenmeye gelince bu belki de hoşuna gidecekti. Kesin olarak bilmiyordu. Ama bu işler için tam anlamıyla vakit bulamıyordu. Şarkı söylemek, giyimiyle uğraşmak ya da konuşurken söyleyeceği sözleri önceden tasarlamak için fazla uğraşmasının asıl nedeni hiçbir zaman buna yetecek deyin vakit bulamamasıydı gerçekten. İnsanın bütün varlığıyla ancak bir konu üzerinde durabildiği bilinen bir şeydir. Bu konu ne deyin önemsiz görünürse görünsün, aynı zamanda dünyada hiçbir önemsiz konu yoktur ki insanın bütün dikkati üzerinde toplanınca sonsuzluğa deyin büyümesin. Bu da bilinen bir şeydir. Natasha'nın kendini tam olarak verdiği, içine gömüldüğü tek konu ailesi, daha doğrusu kocasıydı. Kocasını öyle yönetmeliydi ki o başka hiçbir şeye yakınlık duymayacak derecede kendisine, eve ve çocuklara, evet karnında taşımak, doğurmak, beslemek, yetiştirmek zorunda olduğu çocuklara bağlı kalsın. Kendisini uğraştıran bu konuya yalnız aklıyla değil, bütün ruhuyla, bütün varlığıyla bağlandığı için bu konu gözünde gittikçe büyüyor, gücünün gittikçe daha az, daha önemsiz olduğu duygusuna kapılıyor. Bu yüzden bütün gücünü aynı noktaya toplamaya çalışıyor. Öyleyken yapması gerektiğini sandığı bütün şeyleri yapmaya vakit bulamıyordu. Kadının hakları, eşler arasındaki ilişkiler, eşlerin özgürlüğü ve karşılıklı olarak görevleri gibi konular henüz bunlara şimdiki gibi sorun adı verilmediği halde bugünkü gibi tartışılıyordu o çağda da. Bütün bu sorunlar Natasha'yı ilgilendirmek şöyle dursun, o bunlardan hiçbir şey anlamıyordu. Bunlar o zaman da şimdi olduğu gibi evliliği yalnızca eşlerin birbirlerinden aldıkları zevk olarak ele alan, yani evliliğin yalnız başlangıcına değer veren, aile kurmak amacını bir yana bırakan, insanlar için var olan sorunlardı. Bu konudaki tartışmalar ve bugün aynı konuda ortaya atılan sorular, tıpkı yemekte en çok nasıl zevk alınabilir sorusu gibi tek amacın beslenme, evliliğin tek amacının da aile kurmak olduğuna inanan insanlar için düşünemeyecek şeylerdi. Yemek yemenin amacı yalnız bedenin beslenmesi ise iki kez yemek yiyen belki de daha fazla zevk alır ama amacına ulaşmış olmaz. Çünkü mide iki yemeği birden sindiremez. Evlenmenin amacı aile kurmaksa birçok kadınla ya da birçok erkekle evlenmek isteyen bir insan belki de bu tür yaşamaktan zevk alır ama hiçbir zaman bir aileye sahip olamaz. Yemek yemenin amacı beslenme, evlenmenin amacı da aile kurmaksa, bütün sorun yalnız bir insanın midesinin sindirebileceği değil yemek yemesinden ve aile kurmak için de gereğinden fazla eş almamasından, yani bir tek kişiyle evlenmesinden başka bir şey değildir. Natasha'nın bir kocaya ihtiyacı vardı. Bu kocaya da kavuşmuştu şimdi. Kocası ona bir aile kazandırmıştı. Bu bakımdan daha başka ve daha iyi bir koca aramayı gerekli bulmak şöyle dursun, bütün ruhsal gücü, bütün yetenekleriyle kocasına ve ailesine hizmet etmeye o değin yönelmişti ki, eğer bir başkasıyla evli olmuş olsaydı, durumunun ne olacağını hayalinden bile geçirmiyor, bunu düşünmekte ilgi çekici bir yön bile bulamıyordu. Natasha zaten sosyeteden hoşlanmıyordu. Buna karşılık kendi yakınlarının, Kontes Maria'nın, ağabeyinin, annesinin ve Sonya'nın yanında bulunmaktan zevk duyuyor, buna büyük değer veriyordu. Saçları karmakarışık olarak, sırtında sabahlıkla çocuğun odasından çıkıp, sevinçle, üzerinde yeşil yerine sarı renkte bir leke bulunan çocuk bezini çekinmeden gösterebileceği, sağlık durumunun artık düzeldiğinden söz edilebileceği, kendisini avutabilecek insanların yakınlığına değer veriyordu, hepsi bu. Natasha o deyin kendini bırakmıştı ki giysileri, saçlarının biçimi, rastgele söylediği sözler ve kıskançlığı kocasını Sonya'dan, dadıdan ve güzel olsun, çirkin olsun her kadından kıskanıyordu. Yakınları için her zaman şaka konusuydu artık. Herkes Pierre'in kılıbık olduğu kanısındaydı. Gerçekten de öyleydi. Natasha daha ilk günlerde kendi isteklerini ileri sürmüştü. Pierre, karısında gördüğü ve kendisi için yepyeni olan bu tutuma ve yaşantısının her dakikasını eşine, ailesine ayırmak zorunda bulunduğu konusundaki görüşüne çok şaşmıştı. Bu istekler onu şaşkınlık içinde bırakıyordu. Ama aynı zamanda bu tutum gururunu okşamış, bu yüzden de boyun eğmişti. Pierre bu boyun eğiş yüzünden bir kadını övmek şöyle dursun, gülümseyerek herhangi bir kadınla konuşmayı bile göze alamazdı. Kulübe ve yalnızca vakit geçirmek için bile şölenlere gidemezdi. İçinden geldi diye savurganca para harcayamazdı. Kendi işleri dışında Natasha bu işlerden hiçbir şey anlamadığı halde onlara büyük önem verirdi ve bilim dallarındaki uğraşlarını da bu işlerden sayardı. Uzun bir süre için evden ayrılıp başka bir kente gidemezdi. Buna karşılık Pierre evinde her şeyin üzerinde hak sahibiydi. Keyfinin istediği gibi davranabilirdi. Natasha evde kocasına kölesi gibi hizmet ederdi. Pierre çalışma odasında okuduğu ya da yazdığı vakit bütün ev halkı parmaklarının ucuna basarak dolaşırdı. Ve bir konuda herhangi bir dileği olduğunu söyler söylemez, neden hoşlanıyorsa hemen yapılırdı o. Herhangi bir isteğini açıklar açıklamaz, Natasha fırlar onu yerine getirirdi. Bütün ev halkı kocasının buyruklarına göre, daha doğrusu Natasha'nın varsaymaya çalıştığı isteklerine uyarak yönetiliyordu. Ailenin yaşantısının biçimi, oturduğu yer, dostları, ilişkileri, Natasha'nın uğraştığı işler, çocukların terbiyesi, hepsi Pierre'in isteklerine göre olurdu. Natasha bununla da kalmaz, onun bir konuşma sırasında söylediği sözlerden bile düşündüklerini anlamaya çalışırdı. Gerçekten de Pierre'in asıl isteğinin ne olduğunu çok doğru varsayar, bir kez bunu anladıktan sonra artık onu yerine getirmek için seçtiği yoldan Natasha'yı kimse döndüremezdi. Pierre bile artık bu isteğinden cayıp başka bir şey isteyecek olsa ona karşı da gene onun silahlarıyla savaşırdı. Pierre'in hiç unutamadığı ilk zor dönemlerinde öyle olmuştu. Natasha zayıf, çelimsiz olarak doğan ilk çocuklarını dünyaya getirip 3 süt anne değiştirmek zorunda kalıp da üzüntüsünden yatağa düşecek durumlara gelince Pierre ona Russo'nun süt anne kullanmanın doğaya aykırı, zararlı bir şey olduğu konusundaki düşüncelerini bildirmiş, bu konuda ünlü yazarla aynı düşüncede olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Natasha ondan sonraki çocuk dünyaya geldiği vakit annesine bile karşı gelmiş, doktorlar dahası kocası da çocuğunu emzirmesini doğru bulmadıkları halde bunun duyulmamış, dahası zararlı bir şey olduğunu ileri sürerek kendi düşüncesini de üstelemiş, ondan sonraki bütün çocuklarını da kendisi emzirmişti. Karı koca sinirli oldukları zaman sık sık aralarında tartışıyor ama bu tartışmadan sonra Pierre sevinç ve şaşkınlıkla karısının yalnız sözlerinde değil davranışlarında da onun karşı koyduğu kendi düşüncesinin etkisini görüyordu. Üstelik bu düşünce Natasha'nın davranışlarında Pierre'in tartışma sırasında heyecanla konuşurken yaptığı gereksiz şeylerden büsbütün arınmış oluyordu. Pierre 7 yıllık bir evlilik yaşamından sonra sevinerek kötü bir insan olmadığını duyumsuyordu. Bunu duyumsamasının nedeni de kendisini eşinde yansımış olarak görmesiydi. Kendisinin de iyi ve kötü olanı karışık ve birbirini gölgeler biçimde duyumsuyordu. Ama karısına yalnız gerçekten iyi olan yönleri yansıyordu. Tam anlamıyla iyi olmayan ne varsa hepsi karısına yansıyan imgede bir yana bırakılmış oluyordu. Bu yansıma mantıklı bir düşüncenin sonucu da değildi. Bambaşka, gizemli, kendiliğinden doğrudan doğruya oluşan bir yansımaydı. Pierre 2 ay önce Rostov'lara konuk geldikten sonra Prens Fedor'dan kendisinin en önemli kurucu üyeler arasında yer aldığı bir derneğe ilişkin kimi konuların tartışılması için onu Petersburg'a çağıran mektubu aldı. Natasha kocasının bütün mektuplarını okuduğu gibi bu mektubunu da okuduktan sonra yokluğunun kendisine zor gelmesine karşın ona Petersburg'a gitmesini önerdi. Pierre'in ailevi işlerinin dışında kalan entelektüel çalışma ve etkinliklerinin hiçbirini anlamadığı halde onlara büyük önem veriyor ve onun bu tür çalışmalarına belki de engel olduğu düşüncesiyle kaygıya kapılıyordu. Pierre mektubu okuduktan sonra ona ürkek gözlerle bakıp da gitmesinde herhangi bir sakınca olup olmadığını sorunca, Natasha Petersburg'a elbet gidebileceğini ama dönüş tarihini kesinlikle belirleyip bildirmesini diledi. Böylece Pierre'e 4 haftalık bir izin verilmiş oldu. Oysa şimdi Pierre'in bildirdiği dönüş tarihinin üzerinden tam 2 hafta geçmişti. Bundan ötürü Natasha sürekli bir üzüntü, korku ve sinirlilik içindeydi. Yeni durumundan hoşnut kalmadığı için kendi isteğiyle generallikten emekliye ayrılan Denisov, vaktiyle sevinmiş bir insanın şimdi ona hiç benzemeyen bir resmine bakar gibi üzüntü ve şaşkınlık içinde bakıyordu Natasha'ya. Eskiden onu bayağı büyüleyen varlıkta şimdi somurtkan bir yüz, sıkıntı ve kaygıyla yüklü donuk bakışlar görüyor, kendisine yöneltilen sorulara kesinlikle denk düşmeyen yanıtlardan ve yalnız çocukların odasında olup bitenlere ilişkin konuşmalardan başka bir şey bulamıyordu. Gerçekten de Natasha bütün bu süre boyunca üzgün ve sinirli oldu. Özellikle de annesi, ağabeyi ya da Kontes Maria, Pierre'i hoş görmesi için onun gecikmesine bir takım bahaneler bulup hafifletici nedenler ileri sürerek onu avutmaya giriştikleri zamanlar hırçınlaşıyordu. Saçma sapan şeyler bunların hepsi diyordu, hepsi boş. Daha düne değin çok önemli olduğuna inandığı o konulardan bayağı öfkeyle söz edip, hiçbir vakit, hiçbir sonuç vermeyen tartışmalar, incir çekirdeği doldurmayan düşünce çatışmaları, birer miskinlik tekkesinden farksız dernekler diye yakınıyordu şimdi. Sonra da biricik oğlu Petya'ya meme vermek için çocukların odasına gidiyordu. Dünyada hiç kimse ve hiçbir şey göğsünün ucuna iştahla yapışan ve ağzının oynayışıyla minik burnunun soluk alıp verişini işittiği bu henüz 3 aylık varlık deyin yatıştırıcı ve zekice şeyler söyleyemezdi ona. Öfkeleniyor, kıskanıyorsun. Öç almak istiyorsun ve korkuyorsun. Oysa bak işte ben buradayım, yanındayım senin. Evet işte bunları söylüyordu Natasha'ya o küçücük varlık ve bunlara verilecek hiçbir karşılık olamazdı. Gerçek olanı da aşan bir şeydi bu. Natasha kuşku içinde geçirdiği bu son 2 hafta boyunca avunmak ve rahatlamak için çocuğun yanına Odin sık koşup gelmiş ve onunla Odin çok uğraşıp didinmişti ki sonunda gereğinden fazla süt vererek çocuğu hasta etmişti. Çocuğun hastalığı ona büyük bir korku yaşattı. Oysa o sırada en çok gerek duyduğu şey buydu. Çocuğuyla haşır neşir olurken kocası için duyduğu kaygıyı daha kolay katlanabiliyordu. Pierre'in arabası büyük bir gürültüyle evin önünde durduğu zaman Natasha çocuğu emziriyordu. Hanımını sevinçli görmeye bayılan dadı sessiz ama hızlı adımlarla girdi içeri. Uykuya dalmak üzere olan çocuğu tedirgin etmemek için kımıldamaksızın duran Natasha, dadının yüzünde dalgalanan ışıltıyı görür görmez fısıldayarak sordu hemen. Geldi mi? Dadı da fısıldayarak, geldiler efendim dedi. Yüreği birden hopladı Natasha'nın, kıpkırmızı kesildi ve kendini denetlemeye yitirip ayaklarını kımıldattı. Ama fırlayıp kocasının yanına koşamazdı. Çocuk gözlerini açmış ona bakıyordu çünkü. Buradasın, yanımdasın değil mi diye sorar gibiydi. Bir zaman öyle baktıktan sonra tembel tembel ağzını şaplatmaya koyuldu gene. Natasha memesini yavaşça çekip çocuğu salladı, sonra onu dadısına verdi ve uçar gibi kapıya koştu. Ama kapıya gelince duyduğu sevincin yanı sıra çocuğu bıraktığı için vicdan azabı duyar gibi oldu. Dönüp geriye baktı, dirseklerini kaldırmış olan dadı bebeği karyolanın parmaklığı üzerinden yatağa yatırmak üzereydi. Hanımıyla kendisi arasındaki senli benliğe varan içtenliğe güvenerek gülümsedi dadı ve fısıldadı. ''Siz gidin hanımcığım, gidin canım, üzülmeyin hiç, içiniz rahat olsun.'' Natasha koşarak sofaya geldiğinde sırtında kürklü palto bulunan iri bir karaltının atkısını çözmeye çalıştığını gördü. ''O, evet o.'' diye mırıldandı kendi kendine. ''Gelmiş, gerçekten gelmiş, karşımda duruyor işte.'' Sonra ona doğru atıldı, sımsıkı sarılıp Pierre'i kendine çekti. Başını göğsüne yasladı. Hemen ardından da onu usulca itip kendinden uzaklaştırdı ve kocasının birazcık buz tutmuş ve kızarmış mutlu yüzüne baktı. Evet, gerçekten o dedi içinden, hem de mutlu ve sevinçli. Natasha birdenbire tam iki hafta süren acılı bekleyiş dönemini anımsadı. Yüzünü aydınlatan ışık söndü ve Pierre'in üzerine bir sitem çağlayanı boşandı. Sen elbette mutlusun, gezip tozdun, eğlendin çünkü. Peki ben ne durumdayım, düşündün mü hiç? Hiç değilse çocuklara acısaydın. Çocuğu emzirirken üzüntüden sütüm bozuldu. Petya az daha ölüyordu. Sense karşımda çok iyi işler görmüş gibi duruyorsun. Öyle ya, sana ne bizim durumumuzdan? Sen mutlu ve sevinçlisin.